Ayrım 9.
Ondan sonra Utica'yı kuşattı ve buraya hiç beklenmedik bir anda geldiği için tarlalarda çalışmakta olan insanların 300'ünü tutsak aldı. Utikalılar savunma amacıyla çarpışmaya kalkarlarsa kendi adamlarını öldürmek zorunda kalsınlar diye bu tutsakları kuşatma kulelerinin önüne bağlattı. Agatokles'in bu düzeni başarı kazandı ama o yine de zor bir durumda bulunuyordu. Hele oğlu Arkadakus'un orduyu kendisine karşı kışkırtıyor olması durumu büsbütün zorlaştırıyordu. Bu yüzden Agatokles gizlice Sicilya'ya kaçtı ve terk edilmelerine son derece kızan ordu Arkagatus'u da Agatokles'in öteki oğlunu da öldürdü. Bunu haber alınca öfkesinden deliye dönen Agatokles, Sirakuza'da baş kaldıran ordu askerlerinin hısım akrabası ne kadar insan varsa, kadın, erkek, çoluk, çocuk demeden hepsini kılıçtan geçirtti. Bütün bu kötülüklere karşın Sicilya'daki iktidarı bir süre devam etti. Aesta'yı aldı ve bu sitedeki bütün yoksul erkekleri öldürtüp, zenginlere de servetlerini sakladıkları yeri söyletene kadar işkence ettirdi. Genç kadınlarla çocukları da ana kara toprakları üzerinde bulunan Bruttilere köle olarak sattı. Agatokles'in ev yaşamı ne yazık ki mutlu değildi. Karısı oğluyla bir aşk serüveni yaşamış, iki torunundan biri ötekini öldürmüş, ondan sonra da uşaklardan birini kandırarak dedesinin kürdanına zehir sürdürmüştü. Ölümünün yaklaştığını gören Agatokles'in yaptığı en son iş, senatoyu toplayarak torunundan öcünü almalarını istemek oldu. Ne var ki diş etleri zehir yüzünden cılk yara haline geldiği için konuşamadı Agatokles. Sirakuza halkı ayaklandı ve Agatokles daha ölmeden apar topar ölülerin yakıldığı odun yığınları üzerine yatırıldı. Malına mülküne el kondu ve böylece demokrasi sözde yeniden canlandırılmış oldu. Rönesans İtalya'sı antik Yunan'la çok yakın bir koşut çizer. Ama Rönesans İtalya'sındaki karışıklık daha da büyüktür. Rönesans İtalya'sında oligarşik ticari cumhuriyetle Yunanistan'dan örnek alınma despot yönetimler, feodal asıllı hükümdarlıklar ve bütün bunlara ek olarak da kilise devletleri vardı. Papa, İtalya dışında saygı uyandırmış ama oğulları bu saygıyı uyandıramamış ve Cesare Borgia, yalın iktidar kurmak zorunda kalmıştı. Cesare Borgia ve babası 6. Alexander sadece kişilikleri yönünden değil, Machiavelli'ye isim vermiş olmaları bakımından da ilgi çekicidirler. Yaşamlarındaki bir olay, Crichton'ın yorumlarıyla onların çağını çok güzel ortaya çıkarmaktadır. Kolonya ve Orsini aileleri yıllardan beri papalığın başının belasıydı. Kolonya ailesi gücünü yitirmişti ama Orsiniler hala ayakta duruyorlardı. 6. Alexander onlarla bir anlaşma yaptı ve Cesare Borgia'nın iki önemli Orsini'yi hile yoluyla ele geçirdiğini öğrenince Orsinilerin başı Kardinal Orsini'yi Vatikan'a çağırdı. Kardinal Orsini Papa'nın huzuruna çıkar çıkmaz tutuklandı. Kardinal'in annesi oğluna yemek yollama iznini koparabilmek için Papa'ya 2000 dükü altını ödemek, Kardinal'in metresi de Papa'nın öteden beri göz koyduğu çok değerli bir inciyi Hazret'e sunmak zorunda kaldı. Buna karşın Kardinal Orsini rivayete göre Papa'nın emriyle verilen zehirli şarap yüzünden zindanda öldü. Crichton bu olayla ilgili yorumları 1. Dipnot Papalık Tarihi Cilt 5 Sayfa 42 1. Yalın iktidar rejiminin karakterini ortaya koymaktadır. Böylesine haince bir işin hiçbir protestoya yol açmaması, tam bir başarıyla sonuçlanabilmesi hayret edilecek bir şeydir. Ne var ki İtalya'nın uydurma siyasetinde her şey oyunu oynayanların hünerine bağlı bulunuyordu. Ücretli askerlerin kumandanları sadece kendilerini temsil ediyorlardı ve hangi yoldan olursa olsun ortadan kaldırıldıkları zaman geride hiçbir şey kalmıyordu. Orsinilerin ya da Vitellezoların çökertilişlerinden ötürü darbe yemiş ne bir parti vardı ortada ne de bir çıkar grubu. Ücretli asker orduları ancak generallerinin ardı sıra gittikleri sürece bir güç meydana getiriyorlardı. Generalleri ortadan kaldırılınca askerler dağılıyor ve başkalarının hizmetine giriyorlardı. Askerlerin çoğu bu olayda Sezar'ın gösterdiği soğukkanlılıktan ötürü ona hayranlık besliyorlardı. geçerli ahlak kurallarına darbe indirilmiş değildi. İtalya'da pek çok kimse töre kuralı olarak Sezar'ın Machiavelli'ye söylediklerini yeter kabul ediyordu. Hainlikte birer usta olduklarını kanıtlamış olanları elde etmekte yarar vardır. Sezar'ın davranışları üzerine başarılarına bakarak yargıda bulunuyorlardı. Rönesans İtalya'sında Yunan'da olduğu gibi çok yüksek bir uygarlık düzeyi, çok alçak bir ahlak düzeyiyle birlikte bulunuyordu. Her iki çağda en yüksek dehalarla birlikte en aşağılık haydutlukları birlikte ortaya koyar. Bu çağlarda gerek haydutlar, gerek dahiler asla birbirlerine karşı değillerdir. Leonardo da Vinci, Cesare Borgia için kaleler yapmıştı. Sokrat'ın öğrencilerinden bazıları 30 despot hükümdarın en berbatları arasında yer alır. Eflatun'un çömezleri Sirakuza'da utanç verici olaylara karışmışlardı. Aristo bir despotun yeğeniyle evlenmişti. Her iki çağda da sanat, edebiyat ve cinayet 150 yıl kadar yan yana serpilip geliştikten sonra batıdan ve kuzeyden gelen daha az uygar ama daha dayanışmalı uluslar tarafından toptan ortadan kaldırıldı. Her iki durumda da siyasal bağımsızlığın elden gidişi sadece kültürel çöküşü doğurmamış, aynı zamanda ticaret üstünlüğünün yitirilmesine ve felaketli bir yoksulluğa neden olmuştu. Yalın iktidarlar genellikle kısa sürelidir. Bir kural olarak yalın iktidarlar şu üç yoldan biri içinde son bulurlar. Birincisi, buraya kadar üzerinde durduğumuz Yunanistan ve İtalya örneklerinde olduğu gibi istila yoludur. İkincisi, kısa zamanda gelenekselleşen istikrarlı bir diktatörlüğün kurulması yoludur. Bunun en dikkate değer örneği ise Marius'tan Antonius'un yenilgisine kadar süren iç savaşlar döneminden sonra kurulan August İmparatorluğudur. Üçüncüsü, sözcüğün en geniş anlamıyla yeni bir dinin ortaya çıkışıdır. Bunun en dikkate değer örneğini de Arabistan'daki çatışma halindeki kabileleri Muhammed'in birleştirebilmiş olması meydana getirir. Birinci Dünya Savaşı'nı izleyen dönemde uluslararası ilişkiler alanındaki yalın iktidar egemenliği eğer Rusya'nın ihraç edebilecek besin fazlası bulunsaydı komünizmin bütün Avrupa'da benimsenişiyle son bulabilirdi. İktidarın sadece uluslararası ilişkiler alanında değil tek tek devletlerin iç yönetimlerinde de yalın olduğu yerlerde iktidarı ele geçirme yöntemleri başka taraftaki yöntemlerden çok daha amansızdır. Bu konuyu Machiavel enine boyuna incelemiş bulunuyor. Örneğin Cesare Borgia'nın 6. Alexander'ın ölümü dolayısıyla kendini korumak için aldığı önlemler konusunda Machiavel'in övücü sözlerini ele alalım. Cesare Borgia şu dört yöntemi uygulamaya karar verdi. Birincisi, mallarını mülklerini ellerinden aldığı bütün lordların ailelerini ortadan kaldırmak ve bu suretle Papa'nın bu aileleri bir mazeret diye ileri sürmesi olasılığını yok etmiş olmak. İkincisi, Romalı bütün beyleri kendi tarafına çekmek ve onların yardımıyla Papa'ya gem vurmak. Üçüncüsü, öğretmenler ve bilginler sınıfını kazanmak. Dördüncüsü, ilk sarsıntıyı kendi kendine atlatabilmek için Papa daha ölmeden yeteri kadar güç kazanmak. Alexander öldüğünde Sezar bunlardan üçünü tamamlamış bulunuyordu. Zira mallarını mülklerini elinden aldığı lordlardan eline geçirebildiklerinin hepsini öldürmüştü. Sezar'ın elinden canını kurtarabilen çok azdı ve bunun gibi. Bu yöntemlerden ikinci, üçüncü ve dördüncüsü her zaman uygulanabilirdi. Ama birincisi düzenli bir hükümet yönetimi altında kamuoyunu ayaklandırabilirdi. Bir İngiliz başbakanı muhalefet liderini öldürmek suretiyle yerini sağlama bağlamayı hiçbir zaman aklının köşesinden geçiremezdi. Ne var ki iktidarın yalın olduğu yerlerde bu gibi törel kısıtlamalar işlemez hale gelmektedir. Bir iktidar uyrukları ona başka hiçbir nedenden ötürü değil de sadece ve sadece iktidar olduğu için saygı duyuyorlarsa yalındır. Böylece vaktiyle geleneksel olan bir iktidar biçimi, gelenek artık kabul edilmez hale gelir gelmez yalın iktidar biçimini alır. Bundan da özgür düşünce ve şiddetli eleştiri dönemlerinin yalın iktidar biçimine dönüşme eğiliminde olduğu sonucunu çıkarabiliriz. Yunanistan'da da, Rönesans İtalya'sında da bu böyle olmuştur. yalın iktidara uygun iktidar kuramını Eflatun, Cumhuriyetinin birinci kitabında, adaletin töre bilimsel tanımını yapabilmek için tatlı dilli girişimlerde bulunmasından dolayı Sokrat'a kızan Tirasmakus'un ağzından ortaya atmıştır. Tirasmakus, benim doktrinim der, adaletin güçlünün çıkarı olduğudur. Devam eder Tirasmakus. Her yönetimin kendi çıkarlarıyla uygun bir çerçeve içine alınmış yasaları vardır. Demokrasi, demokratik yasalar yapar. Despot, despotça yasalar yapar ve bunun gibi. Bu yönetimler böyle yapmakla kendi çıkarlarına olan şeyin uyrukları için adalet niteliği taşıdığını ilan etmiş olurlar. Bu yoldan sapanlar da bu yönetimler tarafından yasaya karşı gelmiş olmakla ve adaletsizlikle suçlandırılıp haklarında kovuşturma açılır. Bundan ötürü sayın bayım diyeceğim odur ki her sitede adalet aynıdır. Yani iş başındaki yönetimin çıkarıyla özdeştir. Üstün güç de bana kalırsa yönetimden yanadır. Buna göre doğru akıl yürütme yoluyla hep aynı sonuca, yani adaletin her yerde güçlünün çıkarından ibaret olduğu sonucuna varılır. Bu görüş genellikle benimsendiği zaman hükümdarlar iktidarlarını elde tutmak için yaptıkları şeyler, bunlardan doğrudan doğruya zarar görenler dışında kimse tarafından iğrenç sayılamayacağı için törel kısıtlamalardan yakalarını kurtarmış olurlar. Soyluları da aynı biçimde sadece başarısızlığa uğramak korkusu kısıtlar. Amansızca usullerle başarıya ulaşmaları olanağı varsa, bu amansızlığın onlara halkın sevgisini kaybettireceği korkusunu duymazlar. Tirasmakus'un doktrini, genellikle benimsediği yerlerde düzen içindeki bir topluluğun varlığını yönetimin emrindeki dolaysız kaba güce bağımlı kılar. Böylelikle de askeri bir despotizmi kaçınılmaz hale getirir. Öteki hükümet biçimleri ancak var olan iktidar dağılımına saygı kazandıran yaygın bir inancın bulunduğu yerlerde istikrar sağlayabilir. Bu hususta başarı sağlayabilmiş inançlar genellikle ansal eleştiri karşısında tutunamayan cinsten inançlar ola gelmiştir. İktidar, öteden beri çoğunluğun onayı ile bir hak olarak sınırlandırılmış ve bu hak sadece kral ailelerine, aristokratlara, zenginlere, kadınlardan çok erkeklere ve değişik renklerdeki insanlardan çok beyazlara tanına gelmiştir. Ne var ki, uyruklar arasında bilginin ve olaylarla gerçeklerin derinine inebilme yeteneğinin yaygınlaşması, onları bu sınırlamaları reddetmeye yöneltmiş ve iktidar sahipleri ya boyun eğmek ya da yalın iktidara dayanmak zorunda kalmışlardır. Eğer düzenli yönetim çoğunluğun onayına kumanda edecekse, insanlığın çoğunluğunu Tirasmakus'unkinden başka bir doktrin üzerinde oy birliğine varmaya kandıracak bir yol bulmak gerekir. Herhangi bir biçimde bir yönetim kurmak için genel onayı kazanma bakımından kör inançlar dışında başvurulan yöntemlerin incelenmesini daha ileriki bir bölüme bırakıyorum. Bununla birlikte başlangıç olarak bu noktada birkaç söz söylemeyi de uygun görüyorum. Önce bu sorun Amerika Birleşik Devletleri'nde çözülmüş olduğuna göre çözülmez değildir. İngiliz hükümetinin istikrarında esas ögeyi taht meydana getirdiğinden bu sorunun İngiltere'de çözülmüş olduğu söylenemez. İkinci olarak düzenli yönetimin üstünlüklerinin çoğunluk tarafından anlaşılması gerekmektedir. Bu ise genellikle enerji dolu insanlar için anayasaya uygun yollardan servet ve iktidar sahibi olabilme fırsatlarının bulunmasını zorunlu kılar. Enerji ve yetenek sahibi bireyleri içine alan bir sınıfın, istenilen oranlara ulaşabilme olanaklarının engellendiği yerlerde, er geç ayaklanmayla sonuçlanacak bir istikrarsızlık ögesi var demektir. Üçüncü olarak, özellikle düzenin çıkarları için benimsenmiş ve yaygın bir muhalefet yaratacak kadar göze batıcı adaletsizlik niteliği taşımayan bir toplumsal teamül bulunması gerekir. Böyle bir teamül, bir süre için başarılı olduğu takdirde kısa zamanda geleneksel nitelik kazanacak ve geleneksel iktidarın bütün güçlerini devralacaktır. Rousseau'nun toplumsal sözleşmesini modern bir okuyucu pek de devrimci saymaz. Hatta hükümetlerin bunu niye o kadar nefretle karşılamış olduklarını anlamakta güçlük çeker. Toplumsal sözleşmenin nefretle karşılanmış oluşunun belli başlı nedeni bence, bunun yönetim iktidarını hükümdarlara duyulan kör inançtan gelme saygıya değil de, akla uygun gerekçelerle benimsenen bir teamüle dayatmak isteyişidir. Rousseau'nun doktrinlerinin dünya üzerindeki etkisi, yönetime duyulan saygı konusunda insanları kör inançlar dışında bir esas üzerinde birleşmeye kandırmanın ne derece güç olduğunu ortaya koymaktadır. Kör inançlar çok ani olarak süpürülüp atıldığı zaman bu belki de hiç mümkün değildir. Kör inanç sahiplerinin başlangıç eğitiminden geçirilebilmesi için uygulamada bir süre bunların gönüllü işbirliğinin sağlanması gereklidir. En büyük güçlük toplum düzeni için yasaya saygı şart olduğu halde artık çoğunluğun onayına sahip olamayan ve bu yüzden devrimle alaşağı edilen geleneksel rejim altında bu saygının sağlanmasının olanaksızlığından doğmaktadır. Ama eğer düzenli topluluğun varlığının zekanın özgürlük içinde uygulanmasıyla uygunluk halinde bulunması isteniyorsa çözümü ne kadar güç olursa olsun bu sorunun çözülmesi şarttır. Bu sorunun özü bazen yanlış anlaşılır. Bir kuramcının başkaldırı için yeterli etken sağlayamayacak saydığı bir hükümet biçimini akıl içinde bulması yetmez. Varlığı gerçekten ortaya koyulabilecek ve var olduğu zamanda devrimi bastırabilmesini ya da önleyebilmesini sağlayacak kadar halkın bağlılığını kazanmış bir hükümetin bulunması gereklidir. Bu, devlet adamlığının uygulayıcı yönüne ait bir sorundur ve bu sorun içinde ilgili halkın bütün inançlarını, ön yargılarını hesaba katmak gerektir. Bir araya gelen her 3-5 kişinin devlet mekanizmasını bir kere ele geçirdikten sonra propaganda yoluyla genel onayı sağlayabileceğine inananlar vardır. Ancak bu görüşün sınırlı olduğunu ortaya koyan apaçık gerçekler de vardır. Devlet propagandasının ulusal duyguyu karşısına aldığı zaman Hindistan'da ve 1921'den önce İrlanda'da olduğu gibi güçsüz kaldığını yakın zamanlara ait örnekler ortaya koymuştur. Devlet propagandası güçlü dinsel duygu karşısında da tutunmakta zorluk çeker. Devlet propagandasının çoğunluğun çıkarlarına karşın ne derece ve ne kadar zaman için tutunabileceği yanıtı hala kesinlikle verilememiş bir sorudur. Bununla birlikte devlet propagandasının gitgide daha etkili olduğunu da kabul etmek gerektir. Bu bakımdan yönetimlerin genel onayı sağlamaları daha kolaylaşmaktadır. Burada ortaya attığımız sorular üzerinde ileriki bölümlerde daha enine boyuna duracağız. Şimdilik bunların sadece akılda tutulmaları yeterli. Buraya kadar hep siyasal iktidar üzerinde durdum. Halbuki ekonomik alandaki yalın iktidar da en aşağı bunun kadar önemlidir. Marx, geleceğin sosyalist topluluğundaki ekonomik ilişkiler dışında bütün ekonomik ilişkilerin yalın iktidar tarafından yürütüldüğünü kabul eder. Öbür yandan Benthamizmin bir dipnot, Jerry Bentham, doğum 15-11-1748, ölüm 6-6-1832. Adındaki İngiliz hukuk yazarı ve hukuk kuramcısı tarafından ortaya atılan ve ortaya çıkışı bakımından Stuart Mill'le ilişkisi bulunan yararlı bir ahlak kuramı. Bu ahlak kuramında zevkin nicelik yönünden değerlendirilişi, Jeremy Bentham'ın ruhsuz, düş gücünden yoksun kafasının belirgin niteliğini ortaya koymaktadır. Tarihini yazan Ellie Hallowey, bir zamanlar kabataslak şöyle anlatılabilecek bir sav ortaya atmıştı. Bir kimseye emeği karşılığı ödenen ücret, o kimsenin emeğinin kendi kafasındaki değeridir. Bu savın yazarlar için geçerli olmadığına eminim. Ben bir kitabımı ötekilerden ne kadar değerli bulduysam, o kitap için bana ötekilerden daha az para ödendi. Eğer başarılı iş adamları yaptıkları işin getirdiği para değerinde olduğuna gerçekten inanıyorlarsa, bu başarılı iş adamlarının göründüklerinden de aptal olmaları gerekir. Buna karşın Hallowey'nin kuramında bir gerçeklik payı da yok değildir. Bir topluluğun çalkantısız olabilmesi için o topluluk içinde adaletsizliğe karşı başkaldırı duygusuyla tutuşan önemli bir sınıf bulunmamalıdır. Buna dayanılarak da büyük bir ekonomik hoşnutsuzluğun bulunmadığı yerde çoğu insanların hak ettiklerinden düşük ücret aldıkları inancında olmadıkları varsayılabilir. Bir adamın geçiminin sözleşmeden çok durum ve koşullara bağlı olduğu gelişmemiş topluluklarda, o adam bir kural olarak görenek neyi gerektiriyorsa onu adil sayar. Ne var ki o durumda bile Halloween'in formülü neden ve sonuç tersine çevrilmiş oluyor. Görenek o adamın adalet duygusunun nedenidir. Yoksa o adamın adalet duygusu göreneği meydana getirmemiştir. Bu gibi durumlarda ekonomik iktidar gelenekseldir. Ancak eski görenekler tepe taklak edildiği ya da herhangi bir nedenle eleştiriye hedef olduğu zaman bu iktidar yalın hale dönüşür. Endüstriyalizm emekleme çağında ücretleri düzenleyecek görenekler bulunmadığı gibi işçiler de henüz örgütlenmiş değillerdi. Bunun bir sonucu olarak da işçi ile işveren arasındaki ilişkiler devletin tanıdığı sınırlar içinde yalın iktidar ilişkileri olarak ortaya çıkıyordu. Başlangıçta da devletin tanıdığı sınırlar çok genişti. Ortodoks ekonomistler, kalifiye olmayan emek karşılığının her zaman için ancak nafakayı sağlayacak bir ücret düzeyinde tutulması gerektiği tezini savunmuşlardı. Ne var ki onlar bu tezi ileri sürerlerken bunun gerçekleştirilmesinin ücretli işçilerin siyasal iktidardan ve kendi aralarında birleşmelerinin sağlayacağı çıkarlardan uzak tutabilmelerine bağlı olduğunu anlayamamışlardı. Marx, bunun bir iktidar sorunu olduğunu görmüş ama bence siyasal iktidarın ekonomik iktidarı oranla önemini küçümsemiştir. Eğer ücretli işçilerin siyasal iktidarda ağırlıkları bulunmasa, onların ücretleri konusunda pazarlık edebilme güçlerini son derece arttıran sendikalar susturulabilir, İngiltere'de de eğer kentli işçiler 1868'den bu yana oy verme hakkına sahip bulunmasalardı, arka arkaya yürürlüğe konulacak bir sürü yasa maddesiyle elleri kolları bağlı duruma düşürülürlerdi. Sendika örgütleri sayesinde artık ücretler yalın iktidar tarafından değil, mal alıp satımındaki gibi pazarlık yoluyla belirlenmektedir. Yalın iktidarın ekonomik alanda oynadığı rolün önemi, bu role uygulama alanında kendini gösterişinden önceki dönemlerde verilen önemden çok daha büyüktür. Bu, birçok örneklerde açıkça görülmektedir. Bir haydutun kurbanını ya da istilacıların yenilmiş bir ulusu soyması hiç kuşkusuz bir yalın iktidar sorunudur. Kölenin uzun bir alışkanlık sonucu olarak kadere rıza gösterdiği durum dışında kölelik de bir yalın iktidar sorunudur. Bir ücret o işi yapanın öfkesine karşın da olsa yalın iktidar yoluyla ve zorla alınır. Bu gibi öfkeler ise iki sınıf durum içinde görülür. Ücretin göreneksel olmadığı ve durum değişikliği yüzünden göreneksel olanın adalet duygusuna aykırı sayılmaya başladığı yerde. Eskiden bir erkek karısının mülkü üzerinde tam yetkiye sahip bulunuyordu. Ama kadın haklarını savunan akım bu göreneğe karşı bir ayaklanmanın doğmasına, bu ayaklanmada yasanın değiştirilmesine yol açtı. Eskiden işverenlerin iş kazaları ile ilgili olarak işçilerine karşı bir yükümlülükleri yoktu. Bu konuda da anlayış değişti ve yasanın değiştirilmesini zorunlu kıldı. Bu türden örnekler sayılamayacak kadar çoktur. Sosyalist bir işçi gelirinin patronunkinden düşük oluşunu adaletsizlik sayabilir. O zaman onu gelirine razı olmak zorunda bırakan şey yalın iktidardır. Eski sistem ekonomik eşitsizlik gelenekseldir ve geleneğe karşı ayaklananlar dışında kendi içinde öfke yaratmaz. Böylece sosyalist görüşün her güç kazanışı kapitalistlerin iktidarını daha yalın hale getirir. Bu durumla geçerli inançlara her karşı çıkışta kilise iktidarının biraz daha yalın hale gelişi arasında büyük benzerlik vardır. Daha önce de gördüğümüz gibi genel onaya dayanan iktidara karşılık yalın iktidarın kalıtsal kötülükleri vardır. Bunun bir sonucu olarak sosyalist görüşün her güç kazanışı kapitalistleri daha zararlı hale getirir. Kapitalistlerin gaddarca uygulamaları eğer biraz yumuşatılabiliyorsa bu sadece onların korkularındandır. Bütün ücretli işçilerin inanmış sosyalistler, bütün geri kalanların da ötekiler gibi inanmış kapitalizm yanlıları olduğu, tamamıyla Marksist düzene uygun bir toplulukta kazanan hangi yan olursa olsun muhaliflerine karşı mutlaka yalın iktidar uygulardı. Marx'ın bir kehanet gibi önceden görüp söylediği bu durum çok ağır bir durum olurdu. Marx'ın çömezlerinin propagandası başarılı olduğu oranda bu durumu yaratacak gibi görünüyordu. İnsan tarihinde yer alan nefret uyandıracak nitelikteki olayların en büyükleri yalın iktidarla ilişkilidir. Bunlar arasına sadece savaşlar değil, savaşlar kadar gösterişli olmamakla birlikte en aşağı onlar kadar dehşet verici olan başka olaylar da girer.